Başıbozuk Felsefe Muhabbetleri. Marx'tan Döloz'e ve yeni metafiziğe aşındırmalar. Hazırlayan ve sunan Oğuz Karayemiş.
Herkese hoş geldi bu hafta. Kaçıncı hafta oldu ya? 7 mi bu?
7. hafta oldu. Maşallah.
Neyse ne yaptık? Akışları falan konuştuk. 3 tehlikeden bahsettik değil mi? Her şeye özgü tehlikeler vardı. Korku, netlik demiştik en son ikincisine mörkülere. Üçüncüsüne intihar eğilimi, tiksinmeydi. Şimdi aslında 4. bir tehlike daha var demiştim. O hafta almadık. O da iktidar. İktidar hem moleküleri hem de moları alakadar eden bir tehlike. Oradan devam edeceğim. İşte geçen hafta tekrar ediyorum zaten. Terminolojimiz aynı. Şimdi Dezogatları kısmen orijinal de söyleyebilecek yeni bir iktidar kavramı öneriyorlar aslında. Yani felsefe tarihi iktidar kavramıyla dolu. Bu da olaya akışlar bakımından yaklaşan bir iktidar kavramı. Şimdi gördük aslında hani şeyi anladık. Her akışın kendine kaçı çizgisi hariç. Bir bölümlenme biçimi var. Moleküler bölümlemeler var. Esnek de onlar. Molar bölümlemeler katıydı biliyoruz. Ama bir de moleküler akışlarına sürekli bir molar toplama ya da molar bir varlığa. Toplam derken aggregate kelime. Şöyle bir şeydi. Yanılıyor olabilirim. Düzeltelim yanılmışsam. Değil mi? Bir molar toplama dönüşmesi söz konusu. İşte neydi bunun klasik örneği? Bir organik tabakada elmayı yiyoruz. Onun moleküler bileşenlerini kendi molar bedenimizin parçası kılıyoruz. Böyle bir moleküler olanın molara dönüşümü ve molar olanın moleküler dönüşümü değil mi? Elma açısından da elma molekülerleşiyor. Keza insan bedeni de ölünce ya da başka hayvanlar tarafından yenersek. Ha, bu kelime ne? Burada nasıl? Yenirsek mi yenersek? Yenirsek değil mi? Yenirse bu sindirim işlemi bizi de molekülerleştirir. Aslanı kaplana falan gidip savanada yem olursanız aklınızda olsun molekülerleştiğinizi hissedebilirsiniz oralarda. Dolayısıyla aslında bu çevrim olarak düşünebiliriz bunu. Yani doğada molekülerden molara, molardan moleküle daimi bir çevrim var. Değil mi? Açık sistem teorisinin bir getirisi bu da. Dengeden uzak bir kararlılıktı molar olan. Dengeden uzak ama kararlı bir bütündü. Enerji girdisini sürekli kendinin yeniden üretimi için kullanıyordu. Organik tabakadayız. Başka bir şeyden bahsetmiyorum. Ve bu esnada da işte belli bir süre boyunca uzayda belli bir hacmi dolduruyor. Ondan sonra o molar bütünlük parçalanıyor. Başka molar bütünlerin parçaları haline geliyor. Fizyokimyasal katmanda da tabakada da başka şekillerde işliyor bu iş. Şimdi alloplastik veya antropomorfik dediğimiz üçüncü tabakada karşımıza bu tarz çevrimler için iktidar kavramı çıkıyor. Yani iktidarsız bu tarz çevrimler gerçekleşmiyor mu? Evet gerçekleşebilir. Ama bu tarz çevrimin gerçekleştiği her noktada bütün iktidarın varlığından şüphe etmeliyiz. Öyle söyleyeyim. Şimdi alloplastik tabakadaki molar oluşumlar neler? Molar deyince aklımıza ne geliyor? Sınıf, cinsiyet, ırk, etnisite, işte taraftar grubu demiştim ben. Tekrar aklıma taraftar grubu geliyor. Diyor böyle. Bu tarz bir dizi toplumsal gruplar diyebileceğimiz değil mi? Sosyolojinin bu başlık altında sınıf tahsif edebileceği ya da katmanlarda diyebileceği. Bu dil orada da geçerli. Molar oluşum var. Moleküler olan neydi? Antropomorfik katmanda, tabakada. Kitleydi. Mes anlamındaki kitle. Bu tabii ki de insan bedenleri söz konusu olunca. Çünkü insan bedenlerinden hariç değil mi? Semiyotik molar oluşumlar, semiyotik moleküler akışlar da var. Yani mesela sermaye iki tarafta da iş görür. Farklı biçimleri altında. Dolayısıyla yani illa ki insan antropomorfik katmanda insan bedeninden bahsetmek zorunda değiliz. Güzel. Şimdi iktidar burada ne işe yarıyor? Kavramı görüyorsunuz. Yani aslında kavramın diyagramını ben iyi çizdiğim kanaatindeyim. Güzel oldu. Yani hoşuma gitti yaptığım iş. Biraz delice. Moleküler için zaten zikzaklardan bahsediyor Binya ile açıkça. Bunlar zikzaklardır diyor. Biliyorsunuz moleküler eğer tamamen kaçarsa kaçış çizgisine dönüşüyor. Şimdi bu şeyden başlayalım. Yani iktidar kavramının bu ayırt edilmezlik bölgesinden başlayalım. Çünkü orada asıl iş gördüğü yer orası. Asıl iş gördüğü, hükmettiği, bakın iş yaptığı, bir işe yaradığı yer orası. Her türlü iktidar oluşumu toplumlarımızda bir moleküler akıştan kesip alıp, bir akış parçası kesip alıp onu bir molar toplama tercüme ediyor da dönüştürüyor, çeviriyor. Bu iktidarın temel mekanizması. İki tane örnekle açacağım bunu. Biri finans örneği, diğeri tarikat örneği olacak. Bir bankayı, bir tarikatı ele alacağız. Buraya ayırt edilmezlik bölgesi denmesinin sebebi moleküler akışlarla molar toplamların iç içe geçtiği bir yer olması burası. Yani şöyle düşünün, o bizim çift kıskaçlı yengeci hatırlıyor musunuz? İktidarın bir kıskacı moleküler şeye dalıyor ve buradan buraya geçerek onu molar bir oluşuma dönüştürüyor. Hani buradan bir içerik parçası kesiyor ve onu biçimlendiriyor. Bir ifadeyle eklemem diyerek onu bir molar varlığa dönüştürüyor. İkili kıskaç gibi düşünün bunu. Burada da iktidar benzer bir iş görüyor. İktidar dediğimiz şey temelde kudretini bu ayrıdilemezlik bölgesinde gördüğü işten alıyor. Yani iktidar iktidar yapan şey tam da orada gördüğü şey. Akışları kapmak, daha sonra da kapmayı biz diyeceğiz. Özellikle devletle ilgili olarak. Akışlardan kapmak ve akışları katı bölümlere ayırarak tasnif etmek. Ve bu tasniften derken sözel, verbal bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani bayağı iş gören, toplumsal iş gören mekanizmaların parçaları kılmak. Mesela atıyorum bu oluş yaylasında inceleyeceğimiz daha sonra daha ileri bir mesele olduğu için kız çocuklarını kadınlara, toplumsal cinsiyet anlamında söylüyorum, belli vazifelerle görevlendirilmiş kadınlara, oğlan çocuklarını belli vazifelerle donatılmış yine erkeklere dönüştürmek. Yani çocuklardan, değil mi? Çocuk akışından kaptıklarını eğitim sistemi, aile gibi iktidar kurumları, oluşumları aracıyla bu tarz molar şeyler arasında dağıtmak, işlevler arasında dağıtmak. Asıl işi bu. İkinci boyutu dolayısıyla aslında iktidarın kudretini gördüğümüzde tam da bu. Molar toplamlar, molar oluşumlar, aggregates'ler veya işte formasyonlar. Bunlar onun kudretini dışa vurduğu yerle. Gerçekten hükmettiği alan orası iktidarın. Dezugatlar için. Hükmü orada geçiyor. Çünkü sonuçta burada temel bir boyut var. Aslında molekülerden molar her tür tercüme bir kodlama faaliyeti. Yani tercüme kelimesi belki yok, bence burada uygun. Değil mi? Uygun, uygun. Her tür tercüme bir kodlama faaliyeti, yani ya da üst kodlama faaliyeti insan toplumlarında bahsettiğimize göre. Bu kodlama veya üst kodlama bir artık neydi? Kod artı değeri dedikleri bir şey öğretiyordu Ezogatlerinin. Bizzat kodlama faaliyetindeki yetkilerinden kaynaklı olarak bir tür fazladan kazanç elde ediyorlar. Bankalarda bunun karşılığı faizdir. Başka örnekler de vereceğim daha sonra. Hatta örneği şimdi verebiliriz belki. Mesela Bitcoin'le uğraştınız mı? Uğraşıyorsunuz, herkes uğraşıyor. Bitcoin'le ne var? Bir tane defter var. Muhasebe defteri. Neydi? Ledger miydi bu? İngilizcesinde öyle mi diyorlardı? Ben de. Bir muhasebe defteri var. Bitcoin'in özelliği ne? Ya da bu tarz Bitcoin tarzında yapılandırılmış olan kripto paraların özelliği ne? Bu defterin kamuya açık, public olarak herkesin bilgisayarında bulunması. Herkesin bilgisayarında defterin aynısı, birebir aynısı var. O şey defterle işlem yapıyorsunuz. Ya da açıp bakabiliyorsunuz. Yani herkese açık bütün işlemler. Dolayısıyla herkes işlem yaptıkça işte A, B'ye para yolladı. B, C'ye para yolladı diye yazılıyor böyle birimler, işte miktarlar. Bu A'lar ve B'ler anonim. Yani çok upuzun kimlikler bunlar. Birini ismiyle işaretlemiyor. Yani bu işlemler yapıldıkça bütün ortak defterlere aynı işlemler yazılıyor az çok. Şimdi ne tarz bir problem var burada? Mesela bir sahtekarlık ihtimali var değil mi? Herkese public olarak açık. Yani biriniz girip kendi mesela bilgisayarınıza tuttuğunuz deftere hiç yoktan kendinize para yazabilirsiniz. C'den para çekmişsiniz. Aradaki mekanizmanın nasıl çalıştığı bir yana. Şimdi şöyle, bizim madencilik dediğimiz faaliyet var değil mi? Madencilik. Yani duyunca böyle bir şey kazıyormuşsunuz gibi his veriyor. Oysa ki yapılan hiçbir şey kazmakla ilgili değil. Hoş geldin Mutlucuğum. Bitcoin'de madencilik yapmak işi bir şey kazmakla, bir yerden bir şey çıkarmakla ilgili değil. Yapılan şey şu. Bütün bu defterleri birbirleriyle kıyaslayarak bir tane hash kodu üretiyorsunuz. Bu bir defterin bütünlüğünün kanıtı olan bir kanıt. Proof. Neyin kanıtı? Bu defter yapılan işlemler otantik. Dışarıdan müdahale edilmemiştir. Otantik defteri kodlamak gerekiyor. Her bir madenci, o yüzden çok kötü bir seçim gerçekten. Madenci değil. Aslında proofreader demek lazımmış ona. Yani şey okuyucusu, ispatlama okuyucusu gibi bir şey yani tam Türkçesiyle. Bir proofreader bu. Madenci falan değil. Maden yok ortada çünkü. Bir proofreader defteri okuyarak onun özgün hash'ini üretmeye çalışıyor. Ve ilk üreten kişiye ödül veriliyor. Bütün iş bunun üzerine kurulu. Yani defteri kodluyor. Binlerce, milyonlarca anonim defter arasında otantik olan defteri kodlamak ve o hash kodunu herkesle paylaşmak gerekiyor. Böylece herkes aynı deftere erişebilecek internet üzerindeki. Bu blok zincir teknolojisi işte. Temeli teknoloji bu yani. Dolayısıyla bu hash kodunu üreten kişiye ödül veriliyor. Kodlamadan bir artı değer kazanıyor. Bence blok zincir teknolojisi neden hem çok güzel hem de neden antikapitalist değil anlamak için kafi miktarda şey söylüyordur bu. Mantığı itibariyle kapitalizmin dışında değil. Merkez bankalarıyla kapitalizmi karıştırmamak gerekiyor. Burada eleştirel bir nokta düşmüş olayım. Merkezsizleşmesi bakımından bu teknoloji çok iyi ama zaten sermayenin mantığına uyduğu için çok iyi. Sermaye de böyle ödüllendiriyor. İşte bankaları faiz bu işe yarıyor. Koklamadan bir artı değer elde ediyor. Bankada göreceğiz. Anladık değil mi? Bu onun kudretinin işareti. Bu kudret ona bir zenginlik, fazladan bir zenginlik olarak geri dönüyor her seferinde. Bir de kudretsizlik bölgesi var ki Deleuze Guattari'nin felsefesinin orijinal parçası, çok orijinal değil belki ama orijinal parçalarından biri, kayda değer önemlilerinden biri burada yatıyor. Hiçbir iktidar merkezi, hiçbir iktidar oluşumu, hiçbir devlet, en ceberutu da dahil olmak üzere moleküler akışlar üzerinde mutlak bir hakimiyet elde edemez. O onun kudretsizlik bölgesi o yüzden. Daima bir şeyler kaçar. Çoğu zaman tolere edebilir düzeyde kaçırmaya çalışır bir toplum. Deleuze daha sonra Foucault'a bir mektup yazacak. Yani daha öncesinde yazdı galiba, yazdı. Yazdı dünyayla yazdığında. Foucault diyecek ki ya sen her şeyi direnişle tanımlıyorsun. Toplum direnişlerle tanımlanıyor senin dünyanda. Ama hayır, aslında bizim bakış açımızdan, Guattari ile benim Antiochus tarafı itibaren geliştiğimiz bakış açısından toplum kaçırdığı şeylerle tanımlanır. Bir toplumu tanımlayan şeyler onun anlam işte gösteren mekanizmaları değildir. Öznellik biçimleri değildir. Tam da bunların altından kaçan şeylerdir. Çünkü geri kalan her şey o kaçan şeyleri kapmak üzerine kurulur. Geri kalan bütün mekanizma bir şeyler kaçmasın diye vardır. Dolayısıyla kaçan şeyler bir toplumu daha iyi tanımlar. Türkiye'deki Türk milliyetçiliğini, işte Kürt düşmanlığını tanımlaması Kürtlerin sürekli o milliyetçilikten, devletin altından kaçıyor olmasındandır diyebiliriz belki. Yani abartmayayım, analiz edilmesi gereken bir mesele ama. Yani mesela Türkiye'deki Türk milliyetçiliğinin, Türk devletinin dinamiklerini analiz edin. Bu analizin başlama noktası ya da bu analiz yapılırken sorulacak soru bunlar ne kaçıyor sorusudur. Çünkü bakın soyut makineyi bu verecek bize. Soyut makine neydi? Problemdi. Bütün bu mekanizmalar ne için var? Yani hangi probleme yanıt veriyorlar bu düzenek, düzenlemeler değil mi? Soyut makine bir problem, düzenleme bir yanıttı. Dolayısıyla bu mekanizmalar ne için var diye sorduğumuzda bu mekanizmalar neyi kapmak için var, neyi bunlardan kaçıyor? O bizi probleme götürür. Yani devletin varoluşunun problemini. Özgür bir tarihte, özgür bir coğrafya işgal eden devlet olarak devletten bahsediyorum. Genel olarak devletten. Güzel. Dolayısıyla bu üçlü mekanizma, üç ayaklı mekanizma birkaç işlevden oluşuyor ve şunu da unutmayın, iktidar merkezleri birbirleriyle bir tür rezonans, yankılanma halindeler. Önemli olan noktalardan biri bu. Mesela şimdi somut örneğe gidelim. Buradaki iktidar merkezimiz banka. Mesela banka özel banka olduğunu varsayarsak merkez bankalarıyla değil mi? Avrupalı çeşitli ortaklarla, Türkiye devletiyle, işte ekonomi bakanlıklarıyla bir dizi farklı başka iktidar oluşumuyla da yankılanma halinde işliyor. Şimdi bu örneğe bir bakalım. Bu örnek Binyayla'da da var. Ya benzeri bir örnek var daha doğrusu. Lomorkıç demiyorlar ona. Başka bir şeyden bahsediyorlar ama. Şimdi bir iktidar çalışması için öncelikle bizim ihtiyaç duyduğumuz şey bu moleküler akışlar. Şimdi Morkıç örneğini verdim ben. O borç biçiminin örneğini verdim. Morkıç neydi? Evi ipotek ettirerek bankadan para almak. Yani parayı ödeyemezsem evimi alabilirsin demek bankaya. Bizde mortgage şey var mı ya? Bu tarz ipotekli borç.
Konut kredisi. Evet.
Konut kredisi değil kastettiğim. Mortgage sadece konut kredisi değil ya.
Değil ama ipotek sistemi var.
İpotek sistemi var değil mi?
İpotek sistemi var ya.
Evet. Şimdi bir gayrimenkul de molay bir toplamdır. Değeri evin daha şeyle ilgilidir. Hani çevresiyle, ilişkisiyle, daha gösterge değerini ve mimari özelliklerini de kapsayan değil mi? Bir dizi şeyle beraber daha molar bir oluşumdur. Akış halinde değildir. Yani göreli dalgalanmalar içerisindedir tabii ki de. Muhitlerin işte soyulaşmasına, soysuzlaşmasına göre. Ama yine de az çok gayrimenkulun kendisi ev olduğunu varsayarsak sabit molar bir oluşum veya toplam. Çeşitli sebeplerden kaynaklı. O sebepler bizim için şu anda önemli değil. Ev sahibi evini göstererek borçlanır ve evin değeri ipotek belgesi üzerinden moleküler bir finansal değere kavuşur. Artık o bambaşka bir hesabın şeyidir. Emre mesela çok çalıştığı mevzular daha da türev şeylere doğru gider bu borçlar. Türev kağıtlarına doğru gider, uluslararası oyunların bir parçası olur falan. Ama şimdi derdimiz o da değil. Ama molekülerleşir. Her yukarıda mesele bu. Bu şey finansal bir akışa dönüşür. Finansal borç akışları bankanın çalışma alanı. Ya zaten en başta finansallaştıran da o. Neticede. Banka ne yapıyor? Bu borç akışlarından değil mi? Yakalayabildiklerini. Yakalamak ne burada? Borçlardan tahsil etmek demek. En temelde. Bu sadece bankaya kalmayan bir dizi mekanizmayı gerektiriyor. İşte ekonomik istikrar, Türkiye'de olmayan şey. İşte göreli bir refah ortamı. Borçlar ödenebilirliğini garanti edecek siyasal bir istikrar ayrıca sadece ekonomik olmayan. Bir sürü şeyi var. Bankalar Bütün bu dengesiz sistemin içerisinde yakalayabildiği kadar borçludan geri ödeme almaya çalışıyor. Alabildiklerini banka bilançosunda molar ödeme aracı olarak paraya dönüştürüyor. Buna özel bir adı var demin, ben hatırlayamadım. Sen hatırlıyor musun? Ödeme aracı olarak para diyeyim o zaman, öyle kalsın.
Yuvarlanıp
da evet ya, bir Devzogatların başka bir yerde kullandık, bir yerde kullanmıyorlar da. Hatırlayamadım. Hatırlayan varsa bu arada sadece bir sormuyorum.
Vadeli para, para sermaye.
Yani neyse, tamam. Ödeme aracı olarak para kalsın şimdi. Bu ne demek? Bilançodaki net karlar bunlar. Yani faiz getirileri. Bilanço, banka bilançosunu açtığınız zaman, bu da public sanırım çoğu banka için. Bu bilgileri görebilirsiniz. Yani ne kadar borç verildi, ne kadar geri ödeme alındı. Bu bilançodan banka ne yapıyor? İki, en azından iki unsura ödeme yapıyor. Hani vergiyi geçiyorum şimdilik. Birincisi, bankaya faizli mevduatta yatırımları olan insanlara bu paranın bir kısmını bölüştürüyor değil mi? Aylık faiz işte yüzde, yıllık faiz yüzde şu an kaç? 20'ler üzerinden mesela Türkiye'de bölüştürüyor. Bir de banka ortaklarının değil mi, kar payları var. Bunların hepsi aslında o şeyden toplanan, alacaklılardan toplanan borçların faiz olarak işlenmesinden doğuyor. Bu iki şey temelde aslında bankanın artı değerini üretiyor. Yani bu hangi artı değer bu? Bu kodlama, kod artı değeri bu. Yani teknik olarak banka çalışanlarından sömürüyle elde edilmiş bir paradan bahsetmiyoruz banka açısından. Öyle bir para da var. Öyle bir artı değer de var ama bu artı değer finansal borç akışlarını ödeme paraya, ödeme aracı olarak paraya dönüştürmekten doğan bir kazanç. En büyük gelir kaynağı bu bir banka. Size sisteme nasıl çomak sokacağınızı da gösteriyorum arkadaşlar. Yani ödememek neden bankaları krize sokuyor? Hani anlıyorsunuz. Bazen pasif bir şekilde ödenmiyor. Yani ödem mümkün olmadığı için bazen ödemiyoruz hareketleri falan doğuyor. Neyse. Şimdi bu iktidar kavramında molar oluşumuna ilgilendiren dördüncü ayak dolar hükmeder yazıyor ya yukarıda. Onun sebebi şu. Devzogatların teorisinin bir parçası, bence çok zevkli bir parça ve önemli bir soru doğuruyor aslında. İki moleküler akışın kavşağında genellikle molar oluşumlar oluşuyor. Birkaç tane de olabilir. İki tane olmak zorunda değil. Ve aralarındaki en yersiz yursuz parça genellikle bütün molarlaşma sürecini de tayin ediyor. Yani hükmediyor. Dolayısıyla aslında iktidar oluşumuyla bu en yersiz yursuzlaşmış parça arasında büyük bir ilişki var. Şimdi burada şimdi somut örnek üzerinden alacaksınız. Somut örneğimiz para olduğu için yeryüzünde şu an içinde hala en yersiz yursuzlaşmış para birimi dolar. Yani şu an bilmiyorum, hani üstüne çıkan bir şey olmadı değil mi? Çin daha çok alakası bile yok. Bütün paralar için euro da yanına yaklaşıyor. Bütün diğer para birimleri için evrensel bir şey gibi işliyor. Yani o evrensellik, yersiz yursuzlaşma, soyutluk gibi kavramların birbirine paralel gittiğini hatırlarsak bu felsefi düzlemde. Soyut bir şey olarak orada hani hepsinin birbirine karşı değerlerini hesaplayabildiğimiz ana birim olarak işliyor. Dolayısıyla bilanço dönen paralar genellikle bütün ülkelerde dolara döner bir şekilde. Yani hepsi dönmek zorunda değil. Kastetim söylüyorum. Sonuçta insanlar o paradan Türkiye'de de bir şeyler harcıyor ve TL'de kalıyorlar. Ama yine de özellikle işte kriz ihtimalleri falan doğduğu zaman dolara olan talep daha da artıyor. Çünkü bu evrensel göstergenin karşısında ana paranın, yerel paranın değer kaybedeceğini bilirler. Dolayısıyla paranın nihai olarak bilançoda nasıl kaydedileceğini, yani sadece tekil bir bankadan bahsetmiyoruz artık. O ulusal para şeyinde, pazarda, piyasasında son tahlilde neye dönüşeceğine de karar veren şey en yersiz yursuzlaşmış unsur olduğu için dolar haline geliyor. Güzel. Bakın buradaki kaçışlar da genellikle geri dönmeyen borçlular. Yani toplanmayan borçlar finansal krize yol açabilir. Mortgage krizine yol açtı. Yeni bir krize de yol açabilecek gibi görünüyor. Türkiye'de de yol açıyor. Yani yavaş yavaş etkilerini hissediyoruz belki. Bu tarz ödenmeyen borçlar da finansal krizlere yol açıyor ve finansal molar ödemeler dengesini bozuyor. Belki şurada küçük bir not daha düşünmek lazım. Size tam bahsetmediğim bir şey. Mesela burada molar ile moleküler olan arasında bir ters orantı var. Burada molar arttıkça moleküler azalıyor. Yani ne kadar parayı ödemeler stoğuna kaydedebilirsek o kadar az borçumuz var demektir. Yani moleküler olarak finansal akış o kadar denetim altında demektir. O ne kadar artarsa bankaların kontrol etme kabiliyetini aşmaya başlar. Başka sebepler, başka etkenler de var ortada. Bu durumda mola ödemeler dengesi bozulur. Mesela dış ticaret açıkları verilmeye başlanır. Değil mi? Borçlar açıkları verilmeye başlar. Ulusal artık bazda. Bankanın küçük biriminden başlayarak. Evet, dünyaya geldiğiniz bu hafta da bankacılık konuşuyoruz. Tevrat'tan iyi bence. Şaka Tevrat'tan iyi. Bu finans bakın. Yani,
o da çok farklı değil çünkü.
Tevrat'ı konuşalım şimdi değil mi?
Hocam ya, dolar hükmederinin altında ne yazıyor? Ben okuyamadım. Estağfurullah. Artı değer faiz bölüşümü.
Artı değer faiz. Teşekkür ederim.
Rica ederim. Şimdi son birkaç haftadır tarikat falan konuştum. Sintezin örneği vermek istedim. Bunu da çok uzatmayayım artık. Şimdi burada da orada nasıl molar evlerden, gayrimenkullerden başladıysak burada da yerleşik topluluklardan başlıyoruz. İşte molekülerleşme süreçlerinde bir toplumda kapitalist toplumu için artık Marx'ın kavramını direkt kullanabiliriz. Kökensel birikim veya ilksel birikim dediğimiz süreçlerdir. Yani yerleşik toplulukların dağılarak proletarleştirilmesi süreçleri. Proletarleştirmene yaşamak için kendi emek güçlerini satmak dışında hiçbir kaynağı kalmamış hale getirilmek. Bu süreçler çok çeşitli biçimler alabilir. Alttan alta işleyebilir, görünür savaşlara, göçlere dönüşebilir. Suriyeli mültecilerin göçleri gibi. Dolayısıyla bu molekülerleşme süreçlerinin arkasında, ki arkasında çoğu zaman devlet vardır çeşitli mekanizmalarıyla, bir kitle akışları şeyimiz olur, moleküler akışlarımız olur. Bunlara kitle akışları diyoruz. Kitleler akar, mülteciler olarak akarlar, Kürt göçleri olarak akarlar Türkiye için konuşurken. İşte ekoloji göçleri var değil mi bu çağda, artık giderek daha çok yoğunlaşacak şeyler. Şimdi tarikat bakımından bakıyorum ben konuya. Şöyle başka bir kurum da koyabilirdik, oraya kitap oluşumu da koyabilirdik. Aslında tarikat burada bu kitle akışlarından molar, bütünler üretmek için var. Yani onları yeniden tabakalaştırmak, o akış halini birazcık azaltmak, dengelemek, onların farklı tuhaf yerlere akmasını engellemek için var. Ve sonra da bir kodlama işlemi veya üst kodlama işlemi var. Ne yapıyor burada? Tarikat ve daha insan bedenine ilgilenen bir bağlamda olduğumuz için müminler, erkekler, kadınlar olarak molar oluşumlar üretiyor. Yani büyük oranda erkek egemen bir kurum olduğu açık ama kadınları da üretiyorsun. İşte mümin kadınlar olarak üretiyor onları. Mümin çocuklar üretiyor. Bir sürü şey sayabilirsiniz. Bu kodlama sonrasında işte bu tarz molar oluşumlar üretilmiş oluyor. Türkiye'deki durumu analiz etmek için bence sorulması gereken soru, bunların kod artı değerinin nasıl birikti? Bir kere her şey önce bir tarikat demek insan kaynağı demek. Şimdi bu kitleler artık bir kere molar oluşumlara tercüme edildikten sonra aslında ellerinde geniş bir insan kaynağı oluyor. Her şey önce değil mi? Bir oy verenler toplumu onlar. Bir oy verenler topluluğu ve sağ ve sol bütün neredeyse bütün partilerle oy verenler olarak ilişkileri var değil mi? Çok güçlü sayılmazlar. Bütün o aileler, mahallelerle beraber düşündüğünüz zaman tek bir tarikat da olmasa bile, tek bir tarikat bile bazen çok güçlü hale gelmiş olabilir. Özellikle belediye seçimlerinde belki daha da büyük etken haline gelirler ulusal seçimlerden ziyade. Dolayısıyla aslında bir tarikat tam da yaptığı kodlamayı, değil mi, bir siyasi partiye göstermesi, yani bak ben böyle bir şey yapayım, böyle bir kitle var arkamda diyebilmesi sayesinde bir kod artı değeri elde ediyor. Buradaki kod artı değeri ne olarak geliyor? İnsan kaynağından bahsettiğimize göre öncelikle kar da işin içinde. Bu insanlar bir yerlerde çalışıyor ama bu doğrudan kar olarak yazılmayabilir hadirlerine. Yani işletme karı olmayabilir. Yurtlarda, murtlarda işletme karı var. Hatta karşılıksız emek sömürüsü de söz konusu. Biliyorsunuz o mekanizmaları. Anlatmama gerek yok. Ama bir yandan da yetiştirdikleri veya kendilerine bağlı olan insanlardan aldıkları bağışlar da var değil mi? Mesela o da bir kod artı değeri. Ama Türkiye'deki problemlerden, başarttığından biri de aslında kamu kaynağından pay alıyorlar. Yani kamu kaynaklarından bir kod artı değeri daha çekiyorlar. Yani burada devletle gizli veya açık, yani örtük veya açık bir sürü ittifak üzerinden aslında bir mali olarak beslenme durumu da söz konusu. Şey mesela işte Kürdistan'da olsa bu tarikat o kadar önemli bir politik yer işgal ediyor olacak ki. Öyle de ediyorlar zaten. Yani bu Kürt gençlerinin işte Kürt hareketine ya da işte sola katılmasının önüne set çekmek. Yani onları yeniden hem daha kontrol edebilir bir iman alanında hem de bunun dolayımıyla devletin alanında tutabilmek için. O mekanizmanın da çok büyük bir parçası. Bu kodlama faaliyeti onların devlet açısından önemini çok arttırıyor. Bana sorarsanız yani öyle hafiflenecek bir şey değil bu. Kaçışlar gelince burada tabii artık burada finansal krizden değil, muhalefetten ve devrimden falan bahsediyoruz. Yani buradan kaçan akışlar, kontrol edilemeyen akışlar, bunlar çeşitli sebeplerle kaçabilir, kontrol edilemeyebilirler. Devrime kadar giden bir dizi içerisinde çok farklı toplumsal dönüşümlere yol açabilirler. Yani yaşam tarzındaki değişimler. Mesela bugün tarikatlar, cemaatler neyi kodlayamıyor? Neyden şikayet ediyor? Mesela cep telefonundan. Çünkü onun aracıyla sermayenin kurduğu başka bir dünyayla, ama mesela illa ki sadece sermayenin değil, kurulan daha yersiz yursuzlaştırıcı ilişki bu kitlesel akışları tarikatların yakalayamayacak inceliklere kavuşturuyor. Bambaşka dünyalara bilgilenme biçimlerine, temas etme biçimlerini açıyor ve tarikatlar karşısında agnostik bireyler haline ya da deist bireyler haline dönüşüyorlar mesela. Ezra tarikatların dünyasından bakınca herkes deistleşti diye laf ediyorlar. Geçen sene ne demiştik? Sağcılar değişimi daima daha iyi görür, daha doğrudan görür. Herkes deist, çocuklarımız artık deist diyorlarsa bir bildikleri vardır. Yani bizden daha iyi şeyler bildikleri kesin. Onu söyleyeyim. Yani biz öyle çabuk göremeyebiliriz.
Söylemek istediğim başka bir şey var mı?
Bu yayla ilgili bir sorunuz var mı? Akışlar, iktidar özellikle bu konuyla ilgili. Herkesi bir iyi hissettiriyor mu? İyi hissettirecek şeylerden bahsetmedik ama. Yani şey anlamında bir yayla ilişki bakımından herkes bir refah mı?
Hocam ya siz şey dediniz. İki moleküler akışın kavşağında olan oluşumlar olmuş.
Hı hı.
Biraz daha bunu birkaç altına
yapalım. Ya mesela şöyle yapalım. Size verdikleri, Antiochus'a verdikleri ve kapitalden bildiğimiz örneği anlatayım. Mesela sermayenin molar oluşumları neler? İşte kapitalist devletler, fabrikalar değil mi? Özel mülkiyet biçimleri, bireyleşme. Bu bütün bu şeyler aslında temelde tarihsel olarak iki moleküler akışın. Bir yanda her türlü zenginliğin somut biçiminden, her türlü zenginlik göndergesinden özelleşmiş, kopmuş sermaye parayla her tür toprak ve akrabalık ilişkisinden çözülmüş olan kitleler arasında, insan kitleleri arasındaki bir karşılaşmadan doğuyor. Bu tarihsel kökensel birikim. Sürekli olanından bahsetmiyoruz. Yani o sürekli bir mekanizma kapitalist toplumda içeriliyor ama tarihsel olarak da köylüler savaşı, işte devrim, orta çağ, esasen halk hareketleri, kitle hareketlerinin falan yarattığı bir kitleler akımı var. Topraktan ve akrabalık ilişkinden bağımsızlaşmışlar, kentlere göç ediyorlar. O sırada da değil mi? Sömürgeci bağlamlardan, ticaret yollarından, keşiflerden falan gelen ve saf zenginliğe, her türlü göndergeden özelleşmiş zenginliğe dönüşmüş olan bir para sermaye. Bu ikisinin karşılaştığı yerde kapitalizm doğuyor. Mesela kapitalizmin doğuşu büyük bir molar toplam olarak, bütün içindeki molar toplamlar bu iki moleküler kesiştiği yerde oluşuyor. Tamam mı?
Rica ederim.
O zaman yeni yayla mı?